Ayrım 24, sayfa 95, Karar Gecesi. Mustafa Kemal hayatının en buhranlı gecesini Erzurum'da yaşar. Çünkü hayatının en çetin kararı karşısındadır. Askerlikten ayrılmak. Askerlikten ayrılmak, işte bu hesapta yoktu. İşte bu olamazdı. Hapisler, sürgünler, Abdülhamit zindanlarında zincire vurulmak, Libya çöllerinde unutulmak, Anafartalarda yaralanmak, Muş dağlarında, Suriye bozkırlarında esaret, ölüm. Evet, her şey olabilirdi. Bunların hepsi onun hayat yolunda mukadder görülecek hallerdi. Ama askerlikten ayrılmak, işte bu düşünülemezdi. Halbuki şimdi ona havada esen sesler, askerlikten çekil paşam diyorlardı. Askerlikten çekil, kendi arzunla istifa et. Yoksa İstanbul'dan Erzurum telgrafhanesine uzanan telgraf telleri kötü bir haber getiriyorlar. Padişah seni ordudan atıyor. Rütbelerini, nişanlarını alıyor. Bugün bir ordu kumandanı durumundasın. İstanbul'un senin bütün yetkilerini almasına bakmayarak valilere, kumandanlara emirler verebiliyor, askerleri kumanda ediyorsun. Çünkü askersin. Ama yarın? Hem niçin yarın? Belki şimdi şu harap Erzurum telgrafhanesinde yorgun, uykulu bir memur, İstanbul'un Erzurum valisine, Erzurum kumandanına bir bakışta kimseye bir şey söylemeyen bir şifresini yazmakla meşguldür. Gecenin bu saatinde o harap Erzurum telgrafhanesinin o perişan odasında bir avucun içine saklanabilecek kadar küçük, basit, duygusuz telgraf aletinin uçları kalkar iner. Tuşlar çalışır durur. Hepsi de birbirine benzeyen hatların, noktaların sıralandığı kağıt şerit uzar, kıvrılır, düğümlenir durur. Onları derleyen, düzelten, parça parça kesip bir kağıda yapıştıran memur için bu telgraflar birbirinden farklı değildir. Ama ya onun için? Evet, onun geleceği, onun kaderi, şimdi uzaktan, uzak yollardan, dağları, belleri aşıp gelen bu telgraf tellerinin getireceği işaretlere bağlıdır. Askerlikten çıkarılmak, ordudan kovulmak, bir sivil adam, bir hiç olmak. Hem de yurdun bu ücra köşesinde. Bir anda bir misafir, hem de istenmeyen bir misafir haline gelmek. Ne vakit ayrılacağı, ne vakit yola çıkacağı beklenen bir misafir haline düşmek. Kulağının ardında ona boyuna bir şeyler fısıldayan bir ses durmadan konuşur. İstifa et paşam, askerlikten çekil. Onlar seni çıkarmadan, İstanbul'un emri gelmeden, onlar senin rütbelerini, nişanlarını alıp seni bir hiç, bir ordudan kovulmuş haline getirmeden. Sonra belki de her şey biter ve sen geç kalmış olursun. Ama iş bu kadar mı? Ama iş yalnız bu kadar mı ya? Bir kağıt istemek, bir kalem almak, sonra bu kağıdın üstüne, işte askerlikten çekiliyorum, mesnedimi, yetkilerimi iade ediyorum diye birkaç satır karalayıp, altına imzasını atmakla her şey bitecek mi? Ne gezer? İstanbul'dan sızan haberlere göre iş bu kadarla da bitmiyor. Onun yalnız yetkilerini, üniformalarını, nişanlarını değil, hürriyetini ve belki kellesini de istiyorlar. Dipnot, İstanbul'da Harbiye Nazırı Nazım Paşa'dan, Mustafa Kemal'in tevkifi, Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir'e 30 Temmuz'da telgrafla tebliğ edilmiştir. Önce ordudan çıkarılmış bir insan olacak. Haydi buna razı olsun diyelim. Haydi eğer bulunabilirse çarşıdan ucuz, hazır, vücudundan dökülen bir sivil elbise de alsın. Çizmelerinin Rugan General çizmelerinin yerine yemeni bozması bir çift kavaf kundurası uydursun. Hatta o da bulunmazsa bir postal, bir kaloşla idare etsin. Peki ya sonra? Evet, sonrası da var. Artık bu kışlalarda bu ordu evlerinde yeri olmayacak. Yan odada yaverler, kapılarda emirerleri, her kapıyı vurup girenin ökçelerini birbirine çarpıp dimdik selam verişi ve emir bekleyişi. Sonra her geçtiği yolda asker sivil herkesin selam durup yol açışı. Hep baş köşelerde, hep sofraların şeref mevkilerinde yer alış. Herkes ona bakacak. Herkes onu sayacak. Valiler, kumandanlar, ordu ve idare erkanı rütbelerine göre, görevlerine, kıdemlerine göre etrafına sıralanacaklar. O söylerse dinleyecekler, o susarsa susacaklar. O gülerse hafifçe gülüp, o düşünürse düşünecekler. Halbuki şimdi, hem de belki şu dakikalarda birden kapı vurulabilir. Ona artık ordudan olmadığı, rütbelerinin nişanlarının alındığı, askerlikten kovulduğu emrini, belki hatta kolordu kumandanı, kale kumandanı bile değil de orta rütbeli bir kurmay yahut bir emir subayı tebliğ edebilir. Mesela diyelim ki gelen haydi bir kurmaydır. Biraz üzgün, biraz kararsızdır. Ama nihayet emir emirdir. Söyleyeceklerini söyler. Kolordu kumandanı paşa şu anda biraz meşguller. Bizzat gelemediler. Bir de soruyorlar acaba ne vakit Erzurum'dan hareket etmek isterler diye. Sonra maalesef şu tevkif ve sevk emri de var. Ama Kolordu kumandanı paşa hazretleri üzülmesin buyuruyorlar. Malumu devletleri bunlar hep ahvali hazıra icabı diyorlar. Zaten devletleri de takdir buyururlar ki bunlar hep geçicidir. Kumandanımız her şeyin düzeleceğine emindirler. Zaten kendileri de zat-ı devletlerini ayrıca ziyaret buyuracaklardır. Sonra kısa bir sessizlik. Belki kurmayın sözleri henüz bitmemiştir. Tabii resmi mecburiyet dolayısıyla ehemmiyetsiz bir mevkufiyet tertibi de alındı. Seyahat vasıtası olarak araba temin edilmiştir. Merak buyurulmasın, bendeniz birkaç arkadaş ve askerler beraber zat-ı alinize bizzat refakat edeceğim. Yollarda istirahatinizi temin ve emirlerinizi telakki etmek için. Sonra cebinde sakladığı katlanmış bir kağıdı önemsiz bir şeymiş gibi çıkaracaktır. Açacak, uzatacaktır. Bu bir tebliğdir. İstanbul'un tebliği. Altında Kolordu kumandanının küçük bir havalesi. Okunacak, imza edilecektir. Ordudan infisal ettirildiğine müteallik emri nezaret penahileri tebellü edilmiştir. Altına bir tarih, bir imza konacaktır. Mustafa Kemal. Evet, sadece Mustafa Kemal. İşte o anda her şey bitmiş olabilir. Tabii daha geceden kapıya ve etrafa nöbetçiler konmuş olacaktır. Samsun'dan kendisiyle beraber gelen maiyeti birer birer veda etmek zorunda kalacaklardır. Bazıları karşısına dimdik vaziyet alıp selamlarını verecek, gene askerce çıkıp gideceklerdir. Ama yaverleriyle arasında yalnız amirlik değil, arkadaşlık bağları vardır. Her biri ayrı ayrı ellerinden öpeceklerdir. Onların ayrı ayrı boyunlarına sarılacaktır. Mesela şu Cevat Abbas. O Conkbayırı Anafartalar Muharebesi'nin en kızgın anlarında karşısına çıkan ve o günlerden beri nice zorluklar, mihnetler arasında yanından bir gün bile ayrılmayan Cevat Abbas. Şu oğlu gibi Muzaffer. İki tarafta gözyaşlarını tutamayacaklardır. Sonra bu yaverler ve kendine sadık kalan arkadaşları karşısına dizileceklerdir. Selam vaziyeti alıp, "Emret paşam, emrinizdeyiz." diyeceklerdir. Sivil arkadaşları da mahzunluk içinde olacaklardır. Ertesi gün Vilayet Gazetesi'nde küçük bir tebliğ çıkacaktır. Sabık ordu kumandanlarından ve 3. Ordu Sabık Müfettişi Mirliva Mustafa Kemal Paşa, Amr-ı Ali Veçi ile Silk-i Celil ile askeriyeden infisal ettirilmiş olmakla İstanbul'a müteveccihen hareket etmiş olduğu vesaire. Dipnot, Mustafa Kemal'in tayin edildiği 9. Ordu Müfettişliği'nin daha sonra 3. Ordu Müfettişliği adını aldığı az önce kaydedilmişti. Evet, bütün bunların için olmasındı. Omuz başında mırıldanan ses durmadan söylenir. Askerlikten çekil paşam, ordudan çekil. Kendi arzunla istifa et. Yoksa İstanbul'dan Erzurum'a uzanan telgraf telleri kötü haberler getiriyorlar. Padişah seni ordudan atıyor, rütbelerini, nişanlarını alıyor. Bugün bir ordu kumandanısın belki. Valilere, kumandanlara emir verebilir, askerleri kumanda edebilirsin. Ama yarın, evet yarın, hem niçin yarın? 8-9 Temmuz 1919. Akşam derinleşiyor. Gece ilerlemektedir. Erzurum'un yayla havasında bile bu gece bir sıkıntı var. Kulaklarında uğuldayan ses artık son sözlerini söylemiştir. Askerlikten çekil paşam, istifa et. İstanbul seni ordudan atmadan. Sonra da Rauf Bey teminat verir. Kolordu kumandanı Kazım Karabekir Paşa'ya güvenebilir. O Mustafa Kemal'e hayrandır. Onun zekasına, üstünlüğüne inanmaktadır. Karabekir şöyle konuşmaktadır. Mustafa Kemal bir ordu kumandanıdır. Ordular grubuna kumanda etmiştir. Ben bir kolordu kumandanıyım. Evet, Kazım Karabekir onu ta Selanik'ten tanır. Hareket ordusundan tanır. Ondan sonra da daima ön planlarda karşılaşmışlardır. İstanbul'da, Şişli'deki evde kendisini ziyaret edip artık burada yapılacak iş kalmadı. Buradan çık, Anadolu'ya geç. Benim yanıma gel diyen, onu davet eden odur. Hem sonra Amasya'dan Erzurum'da yapılan telgraflaşmalar, Karabekir'in ısrarlı davetleri, Erzurum Kongresi meselesi. Evet, Karabekir'e güvenilebilir. O insanı düşmanına teslim etmez. Ama nihayet Karabekir de bir askerdir. Yarın bir emir alabilir. Bu emri yerine getirmek isteyebilir. Eğer mesela bu gece padişah ona Mirliva Mustafa Kemal'i ordudan attım, rütbelerini, nişanlarını aldım, o artık asker değildir. Hem emrediyorum onu derhal tevkif et, İstanbul'a gönder derse. Zaten İstanbul hükümeti Ali Kemal'in yaydığı bir genelgeyle bütün valilere onun artık bir görevi kalmadığını, kimsenin ona itaat etmemesini bildirmedi mi? Evet, artık kimse ona itaat etmeyecektir. Kendisinden emir alınmayacak. Eğer emirler verirse bunlar yerine getirilmeyecektir. Geçtiği yerlerde selam durulmayacak. Bir meçhul vatandaş olacak. Hatta belki o kadar bile değil. Bir mevkuf, bir sıradan şüpheli adam, yanına yaklaşılmayacak bir insan. Evet, niçin olmasın? İşte bu iç sorular ve sorunlar hiç durmadan beynini kurcalar. Hem şimdi bütün Anadolu'da iyi kötü bir asker kadrosu yalnız Karabekir'in elinde var. Anadolu'nun en kudretli kumandanı o değil mi? O halde acaba düğümler büsbütün karışmadan kendisi hem de bizzat Karabekir'in tavsiye ettiği gibi olayların ardında kalmayıp önünde gitse, istifasını hazırlasa ve Karabekir'e işte kardeşim istifam al İstanbul'a gönder ben artık bir sivilim dese. Ama o zaman acaba paşanın yanında yeri ne olur? Böylece düğümler tam çözülür gibi olurken gene karışırlar. Gerçi daha Samsun-Sivas yolunda vakti gelince, gerekince artık bir kumandan olarak değil, başka bir sıfatla milli davaya kendini vermeyi düşünmüştü. Ama bu düşünce meğer ne kadar şekilsizmiş. Şimdi iş karara gelince, muhakemesi, iç yargıları bu noktaya gelince önündeki yollar çapraşıyordu. Daralıyor, bulanıyordu. Yanında konuşabileceği en tecrübeli arkadaşı Rauf Bey'di. Ama o da bir misafirdi. Hatta bir sığıntı. Bu yolculukta hiçbir resmi görevi yok. Eski bir Bahriyeli. Balkan Savaşı günlerinin tek kahramanı. Hamidiye kurvazörü süvarisi. Halbuki ne kadar sakin, ne kadar uysal ve Hamidiye macerası dışında ne kadar arka planda bir şahsiyet. Hem biraz da padişaha bağlı. Padişah onun gözünde şahıs değil, fakat makamıyla yüce bir sembol. Fakat şu anda ondan başka dertleşeceği kimse yoktur. Sivil olursak her şey biter Rauf. Devlet, makam ve mesnedinin başka bir değeri vardır. Anadolu'da mücadele bir askeri mücadele olacaktır. Bu mücadelede emir vermek için resmi selahiyet ister. Dipnot yakın tarihimiz Rauf Bey'in hatıralarından. Karar gecesinde bu kararsızlık onun ruhunu yoğurur durur. Kendi ham maddesi ruhunda binbir şekil alır ama son şeklini henüz almamıştır. İşte tam o sırada gecenin bağrından yeni bir haber gelmiştir. Odanın kapısı vurulur. Yaver hatta onun gir emrini beklemeden odaya dalar. Karşısında selam vaziyeti alır, bildirir. Paşa Hazretleri İstanbul'dan Saray-ı Hümayun Telgrafhanesi'nden sizi makine başına bekliyorlar.